Ayrım 20, Hakikat Meydanı, Işık Taşı 4, Christian Jacques, sayfa 241, 39. Bölüm. Dışarıdan alınan tüm siparişler Karnak Tapınağı'na, hatta başka bir yere atanıp iki lahdine büyük bir bedel ödemek zorunda kalan eski veziri memnun bırakacak biçimde tamamlanmıştı. Başarıyla sonuçlandırılan bu yoğun çalışmalardan sonra oldukça rahat bir döneme girmişti köy. Mayıs sonu insanı ezecek kadar sıcaktı, herkes usulca yaşıyordu sanki. Işık suskun neferin mezarı üzerindeki perseyanın dibinde uzun saatler geçiriyordu. Ağaç gözle görülür bir biçimde büyüyor, bilge kadın da ağaca bakarak hala aynı tutkuyla sevmeye devam ettiği erkeğin sakinleştirici varlığını hissediyordu. Zanaatkarlar her birine değişik biçimler verdikleri beş taşla zar yuvarlamaya bayılıyordu. Bunlardan birincisi ateşi temsil eden üçgen tabanlı dört yüzlü bir piramit, suyu betimleyen ikincisi eşkenar 20 üçgenden oluşan 20 yüzlü bir taş, havanın karşılığı olan üçüncüsü 8 yüzlü bir zar, toprağı temsil eden de 6 yüzlü bir küptü. Beşincisine gelince 12 yüzlü olan bu taş öteki dördünün geldiği evreni ya da beşinci gerçeği betimliyordu. Güçlü naat taşları yuvarlamaya hazırlanırken Panep'in dev kedisi tırnaklarını çıkarmış, sırtının tüyleri dimdik karşısına geçip durdu. ''Neler oluyor büyücü?'' Cevap yerine uzun uzun kükredi kedi. ''Bize bir tehlikeyi haber vermeye çalışıyor.'' diye tahmin etti Brunfenet. Zanaatkarlar zarları bıraktı, kuyruğunu kabartmış, bıyıklarını titreterek bir yengeç gibi yan yan giden kedinin peşine düştü. Büyücü onları büyük kapıya götürdü, sonra öfkeyle kapıya saldırdı. ''Bu hayvan çıldırmış.'' dedi pişkin somunpay. ''Gidip Panep'e haber vereyim. Sakın yaklaşmayın ona. Sizi kötü tırmalar.'' Birden kapı hızla vuruldu. ''Nöbetçi olacak.'' dedi çizimci. ''Pek de deli değil bu kedi.'' dedi Alatkasa. ''Usta başına haber ver.'' Birkaç dakika sonra tüm köy halkı kapının önünde toplanmıştı. ''Bırakın da geçeyim.'' diye bağırdı Panep. Nöbetçinin yanında postacı Uputi duruyordu. ''Size verilmek üzere iki mesajım var.'' dedi ustabaşına. ''Birincisi sözlü, ikincisi yazılı. Firavun Sipta'nın ruhunun doğduğu ışığa yeniden kavuşmak üzere gökteki cennete uçtuğunu bildirmekle görevliyim.'' ''Bu da yazılı mesaj.'' dedi Panep'e, naibenin mührünü taşıyan dürülmüş bir papirüs uzatarak. Panep okuduklarından öylesine rahatsız oldu ki, zaman yitirmeden mezar katibi, bilge kadın ve sol ekip şefini küçük konsey toplantısına çağırdı. ''Sipta'nın anısını onurlandırmak için.'' diye açıkladı ustabaşı, ''kraliçe mezarı genişletmemizi emrediyor.'' ''Tek yapabileceğimiz mezarı uzatmak.'' dedi Hay. ''İşimizin tamamlandığını düşünüyorum. Mezarın hem boyu hem de süslemesi ahenk kurallarına uyuyor.'' ''Burada söz konusu olan naibe kraliçenin buyruğu. Buyruğu görmezlikten gelemezsin.'' ''Sipta öldü. Mumyalanması 70 gün sürecek. Sonra da ebedi istirahatgahına gömülecek. Bu kadar kısa bir sürede nasıl gerektiği gibi kazar, yontar, süsleriz.'' ''Başta sen olmak üzere hakikat meydanı zanaatkarları hızlı ve güzel çalışmayı becerir.'' diye itiraz etti sol ekip şefi. ''Seni endişelendiren loncanın yetenekleri değil.'' diye araya girdi bilge kadın. ''Papirüsteki karara neden karşı çıkıyorsun?'' ''Çünkü felakete koşuyoruz. Bu mezara dokunmak hata olur.'' ''Gerekli önlemleri alırsın.'' dedi Kenir. ''İtirazımızı anlatmak için kraliçeye bir mektup yazmanız gerekmez mi?'' ''Bu pek de parlak bir fikir gibi gelmiyor bana. Per Ramesu'da taht kavgası çoktan başlamış olmalı. Tavsert'in hakikat meydanının itaatsizliğinden fazla hoşlanmayacağını düşünüyorum. Kişiliği hakkında bildiklerimiz kararını değiştirmeyeceğini gösteriyor.'' ''Siz yine de Sipta'nın mezarını genişletme konusunda ciddi kaygılarım olduğunu bildirin.'' Kenhir endişelenmeye başlamıştı. ''Yine de şantiyeyi açacak mısın?'' ''Başka seçeneğin var mı?'' Firavun'un ölümünün resmen açıklanmasından hemen sonra kraliçe büyük konseyi toplamış, mumyalama çalışmalarının başlayacağını, hakikat meydanından da mezarı güzelleştirmelerini istediğini bildirmişti. Set Naht cenaze törenini geciktirecek bu karara şaşırmıştı. Ne var ki kraliçe geri adım atmadı. Kısa yaşamı boyunca Maat yasasını gözeten hükümdarın bu son saygıya layık olduğunu ileri sürmüştü. Set Naht'ın öfkesi evine döndükten sonra da dinmedi. ''Büyük oğlunuz az önce geldi.'' dedi kahyası. Dışişleri Bakanı'nın yüzü endişeliydi. ''Yüzlerce söylenti var baba. Firavun Sipta gerçekten de gökteki cennete gitti mi?'' ''Evet, bizi terk etti. Bana ne haberler getirdin?''
''İyi bir şey yok ama durum henüz umutsuz değil. Yine de diplomatlarımızın çabalarına rağmen başarılı olacaklarından kuşkuluyum. Mısır her geçen gün biraz daha ağız sulandırmaya devam ediyor.''
Tavsert bunu kabul etmiyor bir türlü.
Siptal'ın yerine kim geçecek?
Naibe kraliçe olabilir ama bu ülke için felaket demektir.
Bundan mücadeleye hazır olduğunuz sonucunu çıkarabilir miyim?
Set Naht'ın cevabı biraz gecikti. Bu öylesine ciddi bir karar ki hala tereddüt ediyorum. İç savaş, sefalet ve düş kırıklığından başka bir şey getirmez. Bu yüzden de savaşa sebep olmak istemiyorum. İyi ama kraliçe gözlerini açmamakla ısrar ederse iç savaş nasıl önlenir? Beni ilgilendiren kendi geleceğim değil, Mısır'ın refahı. Ordularımızın zayıflamasını önleyebilecek, Tavsert muhaliflerini toparlayabilecek tek kişi benim.
Naibe yasallığı temsil ediyor baba.
Sipta'nın gömüleceği güne kadar evet, ama Firavun'un mezar kapısı kapandığında yeni bir Firavun seçmek gerekecek.
İki adam uzunca bir süre birbirini süzdü.
''Benim yanımda mısın oğlum, yoksa karşımda mı?''
''Yanınızdayım baba.''
Genç hükümdarın erken ölümünün etkisinde kalan kraliçe Tavsert, Ammon tapınağı uzmanlarının katıldığı mumyalama ayinini izledi. Anubis maskesi taşıyan rahibin karşısında Firavun'un dürüst bir insan gibi davrandığına, ciddi bir yanlış yapmadığına, Osiris mahkemesinin bu gerçekleri göz önünde bulundurması gerektiğine tanıklık etti. Bakanlar Kurulu toplantısı boyunca sanki hükümdarın ölümünden sorumlu tutuluyormuşçasına suçlu bakışların üzerinde toplandığını hissetti kraliçe. Bu nedenle raporların okunmasını erteledi, kısa bir açıklamayla yetinmek zorunda kaldı. Kraliçenin isteği üzerine odada sadece vezir kaldı.
''Sipta'nın mezarını güzelleştirme kararım hakkında ne düşünüyorsun?''
''Herkesin düşündüğünü Haşmet Mehapları, büyük bir hayranlıkla andığınız bir hükümdara karşı son bir saygı gösterisi olduğunu.''
''Şimdi biraz daha dürüst olmaya çalış.''
''Öyleyse bazılarının geçmiş bir iktidara gösterilen böylesi bir saygıyı aşırı bulduğunu, cenaze süresini uzatmak istediğinizi düşündüğünü söylemem gerekir.''
''Onlar haklı.'' diye kabul etti Tavsert.
''Dışişleri Bakanınız Perramensu'ya döndü Haşmet Mehapları. Gelir gelmez de sürekli konuk kabul eden babasının yanına koştu.''
''Set Naht faaliyetlerini gizlemek gereği bile görmüyor. Seni de çağırdı mı?''
Vezir sarsıldı ama yalan söyleyemedi. ''Beni sadece akşam yemeğine davet etti Haşmet Mehapları.''
''Reddet.''
''Haşmet Mehapları, yeni gerilimler yaratmak bir işe yaramaz. Bu özel sohbet belki de işinize yarayacak diplomatik bir konuşmaya döner. Set Naht'ın düşüncesizce hareket etmesini önlemeye çalışırım.''
''Bana ne öneriyorsun vezir?''
''Mısır ve Mısır'ın mutluluğundan başka bir şey düşünmemenizi Haşmet Mehapları.''
Tavsert sırtını döndü. Sarayın kuş cıvıltılarıyla dolu bahçesine indi. Kuzeyde bile korkunç sıcak olacağı kesin böyle bir günde ne kadar da yalnız hissediyordu kendini. Başbakan Bay yanında olsaydı, Set Naht'ın kraliçeye zarar vermesini önleyecek bir plan geliştirirdi. Cesur Panep de içi boş sözler ve işe yaramaz öğütlerle yetinmezdi kuşkusuz. Ne var ki bay ölmüştü, hakikat meydanı ustabaşısı da Perramensu'dan uzakta kutsal göreviyle meşguldü. Tavsert'in ölüm kalım savaşını etkileyecek bir karar alması için kendinden başka güvenebileceği tek kimse yoktu. Ya tahttan feragat edip meydanı Set Naht'a bırakacak ya da acımasız bir savaşa girdiğini bile bile rakibinin karşısına çıkacaktı.
40. Bölüm.
Tep kentinin büyük kışlasında söylentiler tüm hızıyla sürüyordu. İç savaş, darbe, Tavsert'in öldürüldüğü, Libya saldırısı, birliklerin alarma geçirilmesi ciddi bir şeyler olduğunun, iki ülkenin tehlikeye düştüğünün işaretiydi. Askerler öğlene doğru iki atın çektiği savaş arabasıyla büyük avluya giren General Mehi'yi sabırsızlıkla bekliyordu. Subaylar birlikleri düzene soktuktan sonra Mehi seçme birliklere seslendi.
Askerler, Firavun Sipta güneşe kavuştu. Kraliçe Tavsert cenaze töreni bitene dek naibeliğe devam edecek. 60 günlük yaz süresi boyunca çıkabilecek her türlü istila niyetini engellemek için kuzey garnizonları ile sınırlardaki birlikler alarma geçirildi. Maaşlarınız hakkında hiç endişeniz olmasın. Biraz önce görüştüğüm Karnak Büyük Rahibi, Perramessu'nun bize karşı taahhütlerini yerine getirememesi durumunda tapınağın gereken ödemeyi karşılayacağını belirtti. En yeni ve en güçlü silahlara sahip olduğunuzu unutmayın. Silahlarınız, beceriniz ve cesaretiniz sayesinde Teb güvenlik içinde gelecekten korkmasına da gerek yok. Ne olursa olsun bu bölge refah içinde yaşayacak. Bu arada kişisel servetimden sizlere yoğun eğitim primi ödemeye karar verdiğimi söylemekten mutluluk duyuyorum.
Müjde alkışlarla karşılandı. Bu yalan kendi kişisel hazinesine dokunmak zorunda kalmaksızın kentin varlıklarından bir bölümünü bir muhasebe oyunuyla kışlaya aktaran Mehi'ye hiç de sanıldığı kadar pahalıya patlamayacaktı. General konuşmasını bitirdikten sonra kurmaylarını topladı. Satın alıp zengin ettiği meslek adamlarıydı hepsi de. Her biri Mehi'nin güvenini kazanmak için birbirlerini gözlemekten, arkadaşını ihbar etmekten çekinmeyen, generalin tüm emirlerine itaat etmeye hazır askerlerdi. Hepsi en ufak bir hatayı hayatlarıyla ödeyeceklerinin de farkındaydı.
Bu toplantı hiçbir rapora yazılmayacak dedi general toplantıyı açarken. Kesin olarak bildiğimiz tek bir şey var. İç savaş kaçınılmaz. Taraflar er ya da geç Teb birliklerinin savaşa katılmasını isteyecektir.
Güvenilir bilgilere sahip miyiz diye sordu üst rütbeli bir subay.
Başkentten gelen bir ajanımızın anlatacaklarını dinleyelim.
Yolcu yorgunluktan bitkin görünüyordu. Mehi adama dinlenme fırsatı vermemişti.
Perramessu'ya kim hakim diye sordu haberciye.
Durum oldukça karışık general. Naibe hala iktidarda. Setnaht'ta henüz bir girişimde bulunmadı. Ne var ki oğlu babasının yönettiği güçlü kabileyle işbirliği yapabilmek için Dışişleri Bakanlığından istifa etti. Setnaht Tavsert'in firavun olmasını kabul etmeyeceğini hiç gizlemedi zaten.
Kısacası kraliçe yalnız kaldı. En kısa sürede de geri çekilecek.
O kadar emin değilim. Tavsert kusursuz bir yönetici olarak biliniyor. Setnaht'a üstün görünüyor. Üstelik naibenin iktidarı sürdürmesinden yana olan bir sürü meşruiyetçi var. Setnaht'ın iddiaları onları ikna etmedi. Yeni darbeler olacağı inancıyla kraliçeyi yalnız bırakmaya yanaşmayacaklardır. Üstelik giderek de güçleniyorlar.
Ordu
çok bölünmüş general. Bazı subaylar Setnaht gibi düşmanlarımızın niyetlerini boşa çıkarmak için Suriye ve Asya'ya saldırılması gerektiğini düşünüyor. Bazıları da savunma önlemlerimizin pekiştirilmesini isteyen Tavsert'ten yana.
Kısacası Tavsert ile Setnaht arasında çıkacak savaşın sonucu belli değil.
Eğer bir savaş çıkarsa...
Ne demek istiyorsun?
Setnaht bir iç savaş çıkarmaktan çekiniyor. Tavsert de kendini bir zafer kazanacak güçle görmüyor. Her ikisi de yaşam alanlarını korumaya çalışan vahşi hayvanlar gibi birbirlerini kolluyor. Kimin daha önce saldıracağını merak ediyor.
Paranı kime yatırırdın?
Bugün için general hiçbirine.
Perramessu'da benim hakkımda ne söyleniyor?
Güçlü, dürüst ve yasallığa inanan bir yönetici olarak biliniyorsunuz. Herkes Teb birliklerinin değerinin farkında. Bölgeyi yönetim tarzınızdan övgüyle söz ediyor. Bundan sonraki firavun kim olursa olsun sizin desteğiniz olmadan iktidarda oturamaz.
Generalin içini bir memnunluk duygusu kapladı. Ama sadece değerinin bilinmesini yeterli görmüyordu. Böylesi karışık bir ortamda bir kurtarıcı olarak görülmek gerekiyordu.
Hemen Parramesu'ya dön dedi ajanına. Başkente dön ve beni her günkü gelişmelerden derhal haberdar edecek bir mesaj sistemi kur.
Serkieta gün geçtikçe daha da şişmanlayan kocasının altında bir kez daha zevk alıyormuş gibi görünmeye çalıştı. Mehi'nin acınacak bir aşık olmasına rağmen zirveye çıkmasını engelleyen her şeyi süpürebilecek yetenekte biri olduğunun farkındaydı. Tatmini gerçek tekelerde arıyor, erkekliğine toz kondurmayan Mehi'nin hiçbir şeyden kuşkulanmaması için gerekli bütün önlemleri alıyordu. Mehi boşaldıktan sonra sırt üstü devrildi.
Endişeliyim tatlı sevgilim.
Serkieta kocasının gurur duydu, tombul ayaklarını okşadı.
Bu karışık dönemden yararlanamaz mısın?
Habercim gelmeden önce ben de öyle umuyordum. Ama şimdi kimi desteklemem gerektiği konusunda kararsızım.
Setnaht'ı tabii.
Bu o kadar kesin değil.
Neden?
Çünkü hem Tavsert hem de Setnaht aynı ölçüde tehlikeli iki vahşi hayvan. Sipta'nın ölümünden sonra kraliçenin mücadele edecek gücü olmayacağını sanmıştım. Ama yanılmışım. Merhum firavunun mezarının genişletilmesini emretti. Kısacası asker ya da sivil yöneticilerle ittifaklarını geliştirmek, böylelikle Setnaht'ı etkisizleştirmek için 70 günlük resmi yas dönemini uzatmaya çalışıyor. Eğer biz onun yanında yer almaz, o da galip gelirse Tavsert hatamızı pahalı ödetir. En iyi olasılıkla beni emekliye ayırır. Daha da kötüsü vatanı ihanetten mahkemeye çıkarır. Oysa Setnaht'ı yeneceği kesin değil. Setnaht yıllardan beri iktidara gelmeye hazırlanıyor. Son anda vazgeçmeyeceğinden eminim. Kraliçe gibi o da tebi ve desteğini almadan harekete geçemez. Kimi seçmeli?
Şimdilik hiçbirini diye öğütledi Serkieta. Setnaht ile Tavsert'in arasında hiçbir ilişki olmadığı neredeyse kesin olduğuna göre her ikisini de eksiksiz sadakatine inandır. Son çatışma burada değil, Parramesu'da yapılacak. Bilebildiğimiz kadarıyla bu çatışmanın galibi de zayıflamış olacak. İşte o zaman kesin darbeyi vururuz.
Demek istiyorsun ki?
Evet, o zaman birliklerinin büyük bölümüyle kuzeye gider, kendini firavun ilan ettirirsin. Kimsenin karşı çıkamayacağı bütünleştirici kahraman olarak görünürsün.
Mehi'nin başı döner gibi oldu. Gerçekten de sen...
Vakit geliyor tatlı sevgilim. Tavsert zayıf bir kadın. Setnaht da güçsüz bir ihtiyar. Bizim için koşullar hiç bu kadar olumlu olmamıştı.
General yataktan fırladı. Yastığına bir yumruk indirdi.
Hala yolumun üzerinden çekilmeyen kim var? Hakikat meydanı. Tavsert onların yardımıyla cenaze törenini uzattı. Yoksa Setnaht kolayca devirecekti o kadını. Müttefikimizden bir haber alabildin mi bari?
Son mektubuna göre ışık taşının loncanın ana tapınağında saklandığından emin görünüyor.
Almak için ne bekliyormuş?
Kilitli odanın dışında köyün en iyi korunan yeri tapınakmış. Tapınağın duvarlarında büyük ihtimalle hareketli taşlar var.
Bir çeşit gizli bölme.
Ya yerin altında ya da duvarda.
Mehi kendine bir kadeh şarap doldurdu.
Bu kez de hedefe yaklaşıyoruz, hissediyorum bunu. Müttefikimizin bir planı var mı?
Tedbirli olmak zorunda. Panep onu yine tuzağa düşürmeye çalışmış. Dikkatiyle son anda kurtulmuş pusudan.
Işık taşı elimizde olsa Tavsert ile Setnaht'ın kukladan farkı kalmazdı.
Serkieta kocasına sarıldı. Biraz daha sabır yumuşak aslanım. Şu ana kadar hiç yanlış yapmadık. Ünün iyice yayıldı.
Mehi karısını saçlarından kavradı.
Sen de mi iktidarı istiyorsun?
Sadece senin sayende yumuşak sevgilim.
Bir akrepten de tehlikeli olmasına rağmen ülkenin müstakbel efendisinin ihtiyaç duyacağı cinsten bir dişiydi Serkieta.
20. ayrımın sonu. Sayfa 251.